Üçüncü ayrım. Horoz dövüşü. Raven sessizce yataktan kalktı. El yordamıyla giysilerini bulup giyindi. Ezra'yı uyandırmak istemiyordu. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Birazdan ortalık kalabalıklaşacaktı. Çantasını alırken bir tıkırtı oldu. Bir an nefesini tutup bekledi. Ardından kapıya doğru usulca ilerledi. Nereye gidiyorsun? Ezra'nın sesi yumuşak ve meraklıydı. Raven eli kapının mandalında öylece kala kaldı. Döndü. Ezra yatağında doğrulup oturdu. Giyinip kuşanmışsın dedi. Gidiyor musun? Seni uyandırmak istemedim dedi Ravin. Öylece sıvışıp gidecek miydin? Yanında ne yiyecek var ne de rehber. Ravin omuzlarını silkti. Ne diyebilirdi ki? Ona tüm rehberi olduğunu söyleyemezdi. Belki dağlarda bol yiyecek bulabileceğinden bahsedebilirdi. Bitkiler, küçük hayvanlar falan. Ayrıca dünkü yolculuğumuzdan sonra da tam olarak dinlenmiş de değilsin. Ezra bacaklarını yataktan aşağı salladı. En azından ben değilim. Bugün burada kalacağım. Yarın da eve döneceğim. Kasabaya o kadar sık gelmiyorum. Ayağa kalktı ve perdelerden birini çekerek açtı. Böylece olaya biraz daha ışık girdi. Sanırım sen de Wendel'e hiç gelmedin. Ravin başını salladı. Kasabayı görmese de olurdu. Burada işi yoktu. Merak etmiyor musun diye sordu Ezra. Güzel kıyafetleri ve mücevherleriyle o zengin insanlar, pazarda sattıkları tüm yiyecekler, hanlardaki samimi sohbetler. Ravin kapının kolunu bıraktı. Biraz merak ettiğini inkar edemezdi. Buradaki fenerinin gece boyunca yandığını, sokakların parke taşlarıyla döşenmiş olduğunu zaten fark etmişti. Odadaki dolapları, oymaları ve duvardaki tabloları da görmüştü. Daha önce hiçbir yerde bu kadar zenginlik görmemişti. Ama bunlar onun ne işine yarayacaktı ki? Bırakın bir gece daha kalmayı, burada geçirdiği tek gecenin ücretini ödeyecek ya da bir şey satın alacak parası yoktu. Hadi biraz daha kal dedi Ezra. Sana Wendel'i gezdiririm. Yarın yola çıkarız ve ilk birkaç kilometreyi birlikte yürürüz. Ravin iç geçirdi. Hayır diyemezdi. Ezra nazikti. Ona yardım etmişti. Kendi hayatını tehlikeye atarak onu şehre kadar getirmişti. Ravin çığ düşündüğünde ürperdi. Ve şimdi Ezra bir arkadaş olarak ona Wendel'i gezdirmek istiyordu. Evet, merak ediyordu ve bu belki de hayatı boyunca eline geçecek tek fırsattı. Sırt çantasını yavaşça yere bıraktı. Ezra gülümsedi ve elini Ravi'nin omzuna koydu. Güzel dedi. Söz veriyorum yarın sabah yolculuk için yeterli erzakla yola çıkacağız. Ravi'nin başını salladı. Ezra haklıydı. Tabii ki de haklıydı. Bir gün dinlense ne kaybederdi ki? Yine de içinde tatsız bir duygu es geçmedi. Tün şimdi hangi rengi aldığını çok merak ediyordu. Ezra yanında olduğundan da çıkarıp bakamıyordu. Ezra kahvaltıdan sonra onu yüksek evlerin arasında küçük sokaklardan oluşan bir labirente götürdü. Dar sokaklar, dik sokaklar, basamaklı sokaklar. Birden karşılarına muhteşem bir dağ manzarası çıktı. Sürekli dönüp dolaşmışlardı. Ravin artık hanın nerede olduğunu bilemez haldeydi. Evler o kadar yüksek ve birbirlerine o kadar yakındı ki gönül duygusu onu hayal kırıklığına uğratıyordu. Arada sırada güneşe bir göz atması hepten kaybolup gidecekti. Sonunda kendilerini büyük bir meydanda buldular. Genişliğinden Ravi'nin gözleri kamaştı. Meydanın etrafı evlerle çevriliydi ve ortasında donmuş büyük bir çeşme vardı. Çeşmenin ortasında garip şekilde gagaları ve kıvır kıvır kuyrukları olan kuşları temsil eden bir heykel bulunuyordu. Ravi'nin gözlerini ondan alamadı. Beğendin mi? Diye sordu Ezra. Ravi'nin başını salladı. Hayır, güzel değildi ama özeldi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Yazın çeşmeden su akıyor ve meydan insanlarla doluyor. Ravin başını salladı. Buraya su içmek için mi geliyorlar? İçmek mi? Ezra güldü. Sadece seyretmek için, süs amaçlı. Belki yazın çok sıcak olduğu için, serinlemek için bir de. Gel sana gösterecek daha çok şeyim var. Ravin çeşmeye son kez baktı. Süs amaçlı bir çeşme. Bunu yapmak aylar sürmüş olmalıydı. Sırf süs için demek. Başını salladı ve Ezra'nın ardı sıra yürüdü. O sırada tüy giysilerinin altında bir karıncalanma hissi doğurdu. Sokaklar giderek kalabalıklaşıyordu. Her yerde sergilenen ürünler vardı. Çantalar, ayakkabılar, mücevherler, kaseler ve tabaklar. Müzik de vardı. Ama Ravi'nin müziğin nereden geldiğini ancak bir köşede ellerinde flüt ve keman olan rengarenk giyinmiş iki adamı gördüğünde anladı. Neşeli bir hava tutturmuşlardı ve kemancı çılgınca zıplıyordu. Ravin kendi melodiye göre hareket ederken buldu. Bazı insanlar müzisyenlere para attılar. Zarif görünümlü ama ayaklarını sıcak tutmayacak ayakkabılarla yürüyen kadınlar da gördü. Ravin bütün bu insanları, kıyafetlerini, dükkanlarını, sokağın ortasındaki yiyecekleri ve müziği tuhaf buldu. Daha önce de pazarlara gitmişti. Ama orada ciddi iş yerleriydi. Sıcak tutan battaniyeler için odun, botlar ya da kazaklar için tavuk takas edilen yerlerdi. Evde en çok neye ihtiyacınız olduğuna bakmanız ve onu almak için kendi yetiştirdiğiniz ya da ürettiğiniz bir şey vermeniz gerekiyordu. Burada ise insanlar bunu hiç düşünmüyor gibiydi. Rahat bir şekilde sanki hiç değeri yokmuş gibi paralarını müzisyenlere atıyorlardı. Ravin, düşüncelere daldığı için Ezra epeyce uzaklaşmıştı. Kalabalıkta onu fark etmesi biraz zaman aldı. Ravin ona doğru yürüdü. Ama Ezra'ya ulaşamadan kahkaha sesleri, bağırışlar ve kuş çığlıkları dikkatini çekti. Sesler az ilerideki karanlık ara sokaktan geliyordu. Birkaç adam bir araya toplanmıştı. Ravi merakını dizginleyemedi ve onlara doğru yürüdü. Arkasında Ezra'nın tekrar seslendiğini duydu. Ravi gel. Sokağın sonunda altı adam bir arada durmuş, bağırıyorlardı. Pençelerini uzatarak birbirlerine doğru uçan iki horozun etrafına daire oluşturmuşlardı. Horozlar birbirlerinin etrafına dönerek kafalarını gagalıyorlardı. Adamlar durup izliyor, orada bir yorum yapıyorlardı. Ravin hiçbir şey anlamamıştı. Burada neler oluyordu? Ravin, burada ne yapıyorsun? Ezra'nın elini kolunda hissetti. Onu uzaklaştırmaya çalışıyordu ama kendini kurtararak yoluna devam etti. Burada neler olduğunu görmek istiyordum. Ravin, benimle gel. Bu adamlara bulaşma. Sadece izliyorum. Ne olduğunu anlayamadın mı? Ezra daha fazlasını söyleyecekti ama o sırada horozlardan biri aniden yere yıldı. Diğeri onu sırtından gagaladı. Kuş bir daha ayağa kalkmadı. Bazı adamlar yüksek sesle tezahürat yaptılar ve birbirlerinin omuzlarına vurdular. Ardından para alışverişi yapıldı. Paralar güneşte çil çil parıldıyordu. Birden adamlardan biri Ravina döndü. Hoşuna mı gitti evlat? Şansını denemek ister misin diye sordu. Ravin cevap vermeden önce sözü Ezra atıldı. Onun hiç parası yok dedi. Olsun, sorun değil. Benden bir sikke alabilirsin. İşte. Adam Ravin'in eline parayı tutuşturdu. Parlak bir gümüş sikke. Ravin daha önce hiç elinde para tutmamıştı. Bu harika bir duyguydu. Hangisini seçiyorsun diye sordu. Büyük bir burun ve yağlı saçları vardı. Gülümsemesi kahverengi dişlerini ortaya çıkarıyordu. Ravin ne diyeceğini bilemedim. Sence ikisinden hangisi kazanacak diye sordu adam tekrar. Çemberin içine iki yeni horoz salınmıştı. Yüzünde vahşi bir ifade olan sıska bir horoz ve horoz tüylerini kabartan büyük, görkemli bir tane daha. Bu, Ravin tereddüt etmeden sıska olanı işaret etmişti. Ezra, eyvah diye inledi ve adam yüksek sesle güldü. Sıska olanı seçti diye haykırdı. Emin misin delikanlı? Diğer adamlar da onun kahkahasına katıldılar. Ravin evet anlamında başını salladı. Ravin, hemen benimle gel, dedi Ezra, onun kulağına eğilerek. Uzun sürmez, dedi Ravin. Şansını denemekten ne zarar gelirdi ki? Birkaç saniye sonra horozlar dövüşmeye başladı. Ravin yanılmamıştı. Sıska olan rakibinden çok daha vahşiydi. Kuşların birbirlerine tekrar tekrar saldırmasını izlemek korkunçtu ama Ravin izlemeye devam etmek zorunda hissetti. Sıska olan sadece güçlü değil, aynı zamanda vahşi olduğunu da kanıtlamıştı. Herkes şaşırtarak sonunda kazanan o oldu. Adamlar sustular. Hepsi Ravin'e bakıyordu. Acemi şansı diye mırıldandı biri. Sıska olana bahis oynayan bir adam daha vardı ama o çok az para yatırmıştı. Adamlar paraları saydılar. Ravin bu kadar çok parayı bir arada görmemişti. Üstelik neredeyse tamamı kendisine kalmıştı. Hala inanamıyordu. Avuç dolusu gümüş sikke. Ezra diye fısıldadı elindeki paralara bakarak. Bir sonraki dövüş için ne kadar bahis oynuyorsun diye sordu biri. Karanlık delici gözlerle Ravin'e baktı. Bakalım gerçekten şanslı mısın? Oynamıyor dedi Ezra. Yolumuza devam etmeliyiz. Ravin başka bir şey söyleyemeden Ezra onu ara sokaktan anıca caddeye doğru sürükledi. Dövüş alanına iyice uzaklaştıklarında Ezra Ravin'i azarlamaya başladı. Aklı neredeydi? Onların ne tür adamlar olduğunun farkında mıydı? Horoz dövüşünün ne olduğunu bilmiyor muydu? Ancak Ravin'in tek yapabildiği büyülenmiş bir şekilde gümüşlere bakmaktı. Ezra diye kekeledi. Ben artık zenginim. Bu aslında Ezra'yı biraz sakinleştirdi. O paraları öyle elinde tutup durma dedi. Cebine ya da çantana koy. Çantan yok mu senin? Biri seni soyabilir. Çantamı? Hayır. Neden biri onu soysundu ki? Burada herkes zaten zengin değil mi diye sordu safça. Ezra ona acırmış gibi baktı. Omuzlarından tuttu ve anlattı. Hayır. Herkes zengin değil. Tabii ki değil. Olamazlardı. Yollardaki dilencileri görmedin mi? Oradaki adamlar da zengin değillerdi. Gerçekten değillerdi yani. Onlar kumarbaz ve daha bir sürü kötü alışkanlıkları olan insanlar. Babalar paralarını horoz dövüşlerinde kaybederken çocukları evde aç oturur Bu tür insanlardan uzak duracağına söz ver bana. Javin başını salladı. Sonra tekrar. Ezra, ben zengin oldum diye fısıldadı. O kadar da zengin değilsin diye homurdandı Ezra. Hadi, Han'a geri dönüyoruz. Bütün o paralarla ortalıkta dolaşamazsın. Sonra yürümeye devam etti. Javin'in onu takip etmekten başka seçeneği yoktu. Bundan kimseye bahsetme sakın. Ezra'nın sesi o kadar ciddiydi ki bu Ravi'ni üzdü. Horoz dövüşünden de kazandığım paradan da sakın bahsetme. Kimseye, hiç kimseye. Ezra ona delice bir bakış fırlattı. Ravi'nin bunun nedenini gerçekten anlamamıştı. Ama bir şey sormaya cesaret edemedi. Kimseye söz söylemeyeceğine söz verdi sadece. Güzel bir hediye. Ezra o kadar hızlı yürüyordu ki Ravi'nin ona yetişmekte zorlanıyordu. Hatta birkaç kez onu kaybettiğinden bile korktu. Ama neyse ki her seferinde tekrardan görüş mesafesine giriyordu. Ravin Han'a vardığında Ezra çoktan üst kata çıkmış yatağında oturuyordu. Odaya girdiğinde Ravin'e sert bir bakış attı. Kızgın mısın? Kapıyı kapat dedi Ezra huysuzca. Ravin onun dediğini yaptı ve kendi yatağına çöktü. Sessizce birbirlerine bakarak oturdular. Ezra'nın konuşmaya niyetinin olmadığını gören Ravin ceplerinden paralarını çıkarmaya başladı. Üç farklı boyuttaki gümüşleri dikkatlice ayırdı. Bir süre sonra Ezra gelip yanına oturdu. Bu çok para dedi. Birazını alabilirsin dedi Ravin. Paraya ihtiyacım yok. Evinizde yedim ve uyudum. Beni buraya kadar getirdin. Bana kıyafet ve alet verdiniz. Ödünç verdik diye düzeltti Ezra. Param var. Artık borcumu ödeyebilirim. Ezra cevap vermedi. Ravin her biri 5 gümüş değerinde olan en büyük sikkelerden üçünü aldı. Bu yeterli olur mu? Ezra bir iç çekti. Bu çok fazla. Ravin elinden bir sikke aldı. Bu kadar yeter. Gerisi bakışların parayının üzerine kaymasına izin verdi. Geri kalanı burada bir hafta kalmaya yeter. Ya da ikimize de iyi bir palto ve bot almaya. Ya da iyi bir alet takımı almaya. Ya da annemle kız kardeşime birer hediye. O da olur. Ya da daha yolculuğunda sana eşlik edebilecek birini tutmaya. O kadar çok mu? Ravin sadece fısıldayabildi. Ezra başını salladı. Yalnız dikkatli ol. Sen farkına varmadan bile bitmiş olacak. Ravin buna inanmakta zorlandı. Yine de bence bu parayı seyahat sırasında işine yarayacak daha iyi teçhizat almak için kullanmalısın. Sıcak tutacak giysiler, belki de bir çadır. Bir çadır, geceleri içinde uyumak güzel olurdu. Kar fırtınasına yakalanırsa çadır onu korurdu. Bir şeyler almak için kasabaya gidebiliriz dedi Ezra. Eğer istersen. Ravin başını salladı. Evet, bunu yapmak zorundaydı. Bütün o para dağlarda işine yaramayacaktı. Gümüşler onu sıcak tutmazdı ve onları yiyemezdi. Titredi. Soğuk, açlık, tehlikeli dağlar. Belki de bahara kadar beklemek daha iyiydi. Burada iyi bir yatağı ve sıcak bir banyosu vardı. Geliyor musun? Ezra ayağa kalktığında sordu. Ravin parasına baktı. Hepsini yanında götürmek zorunda mıydı? Ceplerinde ve çantasında ağırlık yapacaklardı. Hepsine ihtiyacın olmayacak dedi Ezra. Cebine sığacak kadarını al, gerisini burada bırak. Ravin bir avuç parayı cebine koydu. Geri kalanını sırt çantasının altındaki bir gömleğin içine sardı. Sonra omzunun üzerinden baktı. Ezra çoktan koridora çıkmıştı. O görmeden hızlıca tüyü de sırt çantasına koydu. Şu anda ona ihtiyacı yoktu. Ezra onu yine dar sokaklardan oluşan bir labirentin içinden geçirdi. Yine çeşmenin olduğu meydana ulaştılar. Ama öncekinden farklı bir sokağa girdiler. Sokağın biraz ilerisinde tırmanma malzemeleri ve çadırlar satan bir dükkan var dedi Ezra. Ravin bir mücevhercinin önünde durdu. Vitrinde renkli taşlarla süslü gümüş bir kelebek sergileniyordu. Lor yakasına taksa onu çok yakışırdı. Ve şu renkli eşarp da annesinin hoşuna giderdi. Çok sıcak tutacakmış gibi görünmüyordu ama sarı ve turuncu renkleriyle neşeli bir havası vardı. Annesi bunu severdi. Ya da şu küçük kuşlu kolyeyi. Ravin dedi Ezra. Yolculuğun için doğru düzgün şeyler almak istiyorsun, öyle değil mi? Büyük bir güçlükle gözlerini bu güzel nesnelerden ayırdı ve Ezra ile birlikte yürümeye devam etti. Birkaç dükkan daha geçtikten sonra tekrar durdu. Renkli desenlerle süslü ahşap kaseler, ellerinde de kaseler vardı. Ama hepsi çatlak çatlaktı ve bunlar kadar güzel değillerdi. Bir gümüş sikkeyle 6 tane alabileceğini gördü. Hadi dedi Ezra ve dostça bir dürtmeyle Ravin'i dükkandan uzaklaştırdı. Sokağın biraz ilerisindeki bir dükkanın önünde kürklü paltolar ve deri çizmelerin olduğu bir giysi rafı vardı. Burası onlar için doğru adresti. Ravin elini sürerek kumaşı hissetti. Kendi paltosundan çok daha sıcak tutacak gibi ve dayanıklıydı. Rüzgar bunun içinden geçemez dedi Ezra. Pahalıdır ama. Javin üzerindeki etikete baktı. 30 gümüş para. İçeri girdiler. Halatlar, tırmanma demirleri, kancalarla dolu raflar vardı. Azilerde ise daha fazla bot, palto, şapka ve Ezra'nın bahsettiği çadırlar istiflenmişti. Birkaç tanesine baktılar. Birkaç gümüş parça karşılığında direkler arasına gerilebilen basit branda çadırlar. Fermuarı çekilebilen çadırlar ise 100 ya da daha fazla gümüşe satılıyordu. Ravina'nın donmuş göldeki kar fırtınasında böyle bir çadırı olsaydı seçim yapmakta zorlandı. Ama Ezra iyi bir yardımcıydı ve tam olarak neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyordu. Bir ağaç dalına asıldığında yere kadar uzanabilecek büyüklükte bir çadır bezi. Dağlara gidecekseniz iyi seçim. Dönüp baktılar. Dükkan sahibi yüzünde kocaman bir gülümsemeyle arkalarında duruyordu. Yoksa başka bir şey için mi kullanacaksınız? Ravin, yarın dağlara çıkıyorum dedi. Yarın mı? Adam ciddi görünüyordu. Bundan emin misin? Fermuarlı bir çadırda bile çok soğuk olabilir. Kar yağarsa bu bez parçası seni korur. Ama kar yağışı günlerce devam edebilir. Yiyeceğin tükendiğinde ne yapacaksın? Fermuarlı çadır ise bir küçük bir ev gibidir. İçine yiyecek istifleyip bekleyebilirsin. Ravin tereddüt etti ama Ezra bu yeterli dedi. Adam başını salladı. Yüzünde ekşi bir ifade vardı. Ezra arkasından fısıldadı. Sana pahalı şeyler satmaya çalışıyor. Hem de mümkün olduğunca çok. Ona kulak asma. Çadır bezini ve bir deste sopayı tezgahın üzerine koydular. Eğer bu karda dağa çıkacaksanız yanınıza bir çift tırmanma demiri de alsanız iyi olur. Ravin ağzını açtı ama bir şey söyleyemeden Ezra onu dürttü. Onlardan bizde zaten var dedi. Sadece bunları istiyoruz. Ve bunun gibi palto dedi Ravin. En pahalı olanı alamasa da beğendiğini almaya yetecek kadar para vardı üstünde. Ezra'nın kızgın bakışını görmezden geldi. Bu onun parasıydı ve Ezra onun çıkacağı zorlu yolculuğu kendine dert etmese de olurdu. Üstelik Ezra'nın zaten iyi bir paltosu vardı. Parayı ödedi ve eski paltosunu dükkanda bıraktı. Ne yazık ki elinde sadece bir gümüş kalmıştı. Yani kimseye hediye alamıyordu. Geç alıyor dedi Ezra. Hadi geri dönelim de yiyecek bir şeyler alalım. Evet, iyi fikir dedi Rabin. Odada bıraktığı paranın birazını alıp yemekten sonra dükkana geri dönebilirdi. Otele giderken hangi sokaklardan geçtiklerine çok dikkat etti. Böylece daha sonradan dönüş yolunu kendisi bulabilecekti. Han doluydu. Masalar tıklım tıklımdı ve hancı meşguldü. Ravin ve Ezra yeni aldıkları eşyaları odalarına götürdüler. Birden Ravin'in aklına Ezra'nın hiçbir şey almadığı geldi. Bunu sorduğunda Ezra başını salladı. Yeni bir şeye ihtiyacım yok dedi. Eşyalarım iyi durumda ama senin palton eskimiş ve iyice yıpranmıştı. Değişmek de iyi ettin. Ayrıca o çadıra da ihtiyacım var. Ama gördüğümüz tüm bu güzel şeyler, hiçbirini istemiyor musun? Ya da annen için bir şey? Ezra sadece başını salladı. Rabin omuzlarını silkti. Ezra için durum farklıydı elbette. Ailesinin durumu çok daha iyiydi. Ona istediğini alabilirlerdi. Katlanmış çadırı sırt çantasına koydu. Bunu yaparken tüy çantadan eline düştü. Turuncuydu. Ravi'nin daha önce hiç görmediği bir renk. Bu ne anlama geliyordu? Sanki yanlış bir şey yapıyormuş gibi garip bir hisse kapıldı. Tüy çabucak yerine koydu. Akşam yemeğinde onlara lezzetli bir yemek verildi. Ve Damir koşuşturmaya ara verip masalarına oturmaya da geldi. Demek yarın gidiyorsunuz dedi. Seni tekrar görmek güzeldi. Erken ayrılacaksınız herhalde. Gitmeden önce mutfağa uğramayı unutma. Yolculuğunuzda yanınıza yiyecek bir şeyler olsun. Ve sen başını kaldırıp Ravine baktı. Sana da iyi şanslar diliyorum. Umarım aradığını bulursun. Ravine tahmininde yanılmamıştı. Damir onun kız kardeşi için ilaca ihtiyacı olduğu yalanına inanmamıştı. Yine de ona iyi dileklerde bulunması ve soru sormaması güzeldi. Kasabamızı nasıl buldun diye sordu Damir. Buraya ilk kez geliyorsun, değil mi? Çok güzel dedi Ravine. Bütün o güzel şeyler, o heykeller, giysiler ve mücevherlerle dolu dükkanlar. Daha önce hiç böyle şeyler görmemiştim. Görmedin mi? Diye sordu Hancı şaşkınlıkla. Kızlar bazen çiçeklerden ya da fındık kabuklarından kolyeler yaparlar. Ama bizim oralarda gümüş ya da renkli taşlar yoktur. Etrafınızda güzel şeyler olmadan hayattan nasıl tat alabilirsiniz? Dedi Damir. Çok çalışmak zorundayız, dedi Ravin. Süsler için vaktimiz yok. İyi malzemeleri bunun için harcayamayız. Biz de çok çalışıyoruz. Neredeyse hiçbir şeyleri yok, diyerek Damir'in sözünü kesti Ezra. Bize geldiğinde onu görmeliydin. O incecik yıpranmış paltosunun içinde yaprak gibi titriyordu. Günlerdir hiçbir şey yememiş gibi yemek yedi. Neyse, dedi Rabia'nın usulca. Artık bu konuda konuşmak istemiyordu. Landing'i berbat bir yermiş gibi göstermek istemiyordu. Öyle de değildi zaten. Belki lüksleri yoktu ama insanlar birbirlerine karşı buradakinden çok daha nazikti. Dükkanda ona ihtiyacı olmayan bir şey satmaya çalışan adamı düşündü. Köyde kimse ona böyle şeyler yapmazdı. Çıkıp güzel bir şeyler cümlesini tamamlamadan sustu. Az kalsın. Almak istiyorum diyecekti. Birden aklına Ezra'nın söyledikleri gelmişti. Kimseye bu kadar çok paran olduğunu söyleme. Bunun üzerine çıkıp dükkanlara bakmak istiyorum. Sahip olduğunuz tüm o güzel şeylere diyiverdi ve gülümsedi. Damir bir an ona baktı ama sonra o da güldü. Dükkanlara mı? Oğlum, akşam oldu. Bütün dükkanlar kapanmıştır. Ravi'nin ayağa kalkmıştı ama hayal kırıklığına uğramış bir şekilde sandalyesine çöktü. O kadar parası vardı ama annesi ya da kız kardeşi için hiçbir şey alamamıştı. Ya da Mirdan için. Peki ya yarın? Yarın yola çıkıyoruz dedi Ezra. Ben gidip uyuyacağım çünkü erkenden kalkmamız gerekiyor. Ayağa kalktı ve Ravi'nin onu takip etmesini bekledi. Ravi'nin isteksizce Ezra'nın peşinden odalarına doğru gitti. Yarın sabah ayrılıyorlardı. Hediye almak istediğinde Ezra'nın onu durdurmasına keşke izin vermeseydi. Ama artık çok geçti. Üç adamın oturduğu bir masanın önünden geçerek merdivenlere doğru yürüdüler. Ravin onlara dikkat etmedi ama aniden birinin sihirli tüy dediğini duydu. Kulaklarını dikti. Bu köylerde anlatılan bir efsane dedi başka bir adam. Ama ilki başını salladı. Yoksul köylerden birinde bulunduğunu ve ona sahip olan çocuğun Sarıtaş'a doğru yola çıktığını duydum. Üçüncü adam yüksek sesle güldü. Böyle hikayelere inanmıyorsun, değil mi? Diye haykırdı. O sarı taş dağların tepesinde bir sütundan başka bir şey değil. Bunu herkes bilir. Ardından bardağını kaldırdı ve büyük bir yudum aldı. Bir diğeri böyle bir tüy bulsaydım efsanenin gerçek olup olmadığını öğrenmeye çalışırdım dedi. Ravin hızla yürümeye devam etti. Merdivenlerden aşağıya baktı. Tüyün fakir bir köyde bulunduğunu söyleyen adam gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Koyu kıvırcık saçları ve küçük gözleri vardı. Ravin sanki onu daha önce görmüştü ama nerede olduğunu hatırlayamadı. Karar aşaması. Ravin uyuyamıyordu. Yanındaki yatakta Ezra'nın nefes sesini duyuyordu. Dışarıda rüzgar vardı. Bir şey takırıyordu. Bunun dışında her yer sessizdi. Kafasından türlü türlü düşünceler geçerken karanlığa baktım. Sahip olduğu parayı, renkli kıyafetleri ve neşeli sesleriyle kasabadaki insanları ve yarın eve dönecek olan Ezra'yı düşündüm. Peki ya kendisi? Soğukta zorlu bir yürüyüş düşüncesi ona hiç çekici gelmiyordu. Gizli yarıkların aniden beliren sesin ve çığ tehlikesinin olduğu tehlikeli dağlarda zorlu bir yolculuk. Burada kalmayı, daha başka güzel şeyler söylemeyi, annesi ve Lor için bir şeyler almayı tercih ederdi. Belki Metazarisa için güzel bir kap. Çok parası vardı. Ne dağda ne de evde işine yaramayacak kadar çok olan gümüş sikkeler. Ve eğer onları burada bırakırsa muhtemelen çalınırlardı. Kim bilir dağlarda ne kadar süre kalacaktı. Sarı taşı bulması aylar bile sürebilirdi. Tabii eğer bulabilirse. Dağda çığın altında kalabilir ya da bir uçurumdan düşebilirdi. Kasabadaki herkesin her zaman dağlarda dikkatli olması gerektiğini söylemesi ve onu oraya yalnız gitmeme konusunda uyarması sebepsiz değildi elbette. Ayrıca Wendel'e geri dönüp dönemeyeceğinden bile emin değildi. Tüy yastığının altındaydı. Yatmadan önce onu eline aldığında rengi turuncuydu. Ravian elini yastığının altına soktu ve tüyü çıkardı. Koyu mavi. Bu değişen renklerin sebebi neydi? Tüy ona ne söylemek istiyordu? Bir anlayabilseydi, onu tekrar yastığının altına koymak istedi ama elinden bırakamadı. Böylece eli tüyün etrafında kenetlenmiş halde yatmaya devam etti. Refah ve mutluluk. Tüyün ona getireceği şey bu değil miydi? İşte artık zengindi ve kendini mutlu hissediyordu. Yoksa burada mı kalması gerekiyordu? Tüy onu buraya mı getirmişti? Peki ya Sarıtaş? Tüy alan kişi onu Sarıtaş'a götürmek zorundaydı. Yol boyunca üstesinden gelmesi gereken her türlü sınavı vererek hem de. Evet, zorlu sınavlar. Açlık, soğuk, aldatıcı vinsalalar. Hatta neredeyse donarak ölmek. Buraya geldiğinden beri hiçbir zorlukla karşılaşmamıştı. Kasaba harikaydı. Güzel şeyler satan tüm o dükkanlar, neşeli müzik, renkli eşyalar tüyü elinden bıraktı. Evet, kararını vermişti. Burada kalacaktı. Ravin, uyan. Gitmemiz gerek. Ravin battaniyeyi yüzüne kadar çekti. Hadi, şimdi gitmezsek gün batımından önce eve varamam. Ravin onu uyandırmaya çalışanın Ezra olduğunu fark etti. Gözlerini açtı ama hemen tekrar yumdu. Ben gitmiyorum diye mırıldandı. Ağzı kurumuştu. Uyan Rabin, birlikte gidiyoruz. Ben burada kalacağım. Şimdi bırak da biraz uyuyayım. El omzundan çekildi ve Rabin rahat bir nefes aldı. Ezra pes etmiş demek. Ve birden kendi battaniyesiyle birlikte yerde buldu. Ah! Dirseğini ovuşturdu. Ezra yatağın diğer tarafından sırıtarak ona baktı. Hadi eşyalarını al. Ravin battaniyeyi çekti ve ayağa kalktı. Ben seninle gelmiyorum. Ezra'nın yüzündeki sırıtış kayboldu. Gelmiyor musun? Neden gelmiyorsun? Acelen olduğunu zannediyordum. Ravin battaniyeyi yatağa koydu. Bence bahara kadar beklemek daha akılcı olur. Bunu söylerken Ezra'ya bakmadı. Ezra'nın cevap vermesi biraz uzun sürdü. O uzun sessizlikte Ravin battaniyesini düzeltmişti. Ezra'ya bakamıyordu. Yaptığı şey gerçekten dostça değildi ve Ezra'yı hayal kırıklığına uğrattığı için kendini suçlu hissediyordu. Onu sadece birkaç gündür tanımasına rağmen aralarında güçlü bir arkadaşlık bağı oluşmuştu. Ama baharın gelmesi uzun zaman alacak. Ezra'nın sesi yumuşaktı. Battaniye hiç olmadığı kadar düzdü ve Ravi'nin başını kaldırıp baktı. Ezra arkasını dönmüş, kapıya doğru yürüyordu. Ravi'nin Ezra'nın da aynı şekilde hissettiğini görebiliyordu. Evet, hayal kırıklığına uğramıştı. Ezra bekle dedi. Sen bekle. Ona bakmadan bahara kadar kapıyı açtı ve odadan çıktı Ezra. Ravin bir an için onun peşinden gitme isteği duydu ama yapamadı. Yüzüne biraz soğuk su çarptı, giyindi ve aşağı indi. Hancı'nın söylediğine göre Ezra çoktan gitmişti. Damir masaları düzenlediğinden Ravin'le pek alakadar olamadı. Ezra ona neler olduğunu anlatmış olmalıydı. Ravin kahvaltı etmek istiyordu ama Damir o kadar somurtkandı ki sormaya bile cesaret edemedi. Biraz para almak için odasına geri döndüğün. Viola'yı elinde yataktan çekip aldığı çarşaflar ve gri buruşuk bir şeyle buldu. Ravin bir şey söyleyemeden Viola bu nedir? Yastığın altındaydı diye sordu. Yastığın altında mı? Ravin bir an düşündü. Tüh! Onu bana ver. O benim. Onu yastığın altında buldum. Böyle çirkin bir tüy ne yapacaksın? Bu arada senin gittiğini zannediyordum. Ben burada kalacağım dedi Ravin. Tüy onun elinden kaparak. Nasıl bu kadar grileşmiş ve buruşmuştu? Üzerinden at arabası geçmiş bir güvercin tüyüne benziyordu. Ateş kuşunun sihirli tüyü bu hale mi gelmişti? Kalamazsın dedi Viola. O da başka biri için ayrıldı. Sesi sert çıkmıştı. Belli ki Ezra'yı yarı yolda bıraktığını o da duymuştu. Peki dedi Ravin itiraz etmeden. O zaman ben de başka bir yere giderim. Sırt çantasını ve yeni paltosunu aldı. Viola yatakları değiştirmeye devam etti ve başka bir şey söylemedi. Damir hala masalarla uğraşıyordu ama Ravin dışarı çıkmak üzereyken ona seslendi. Hey, nereye gidiyorsun? Sesi dostça değildi. Odan başkası için ayrılmış. Doğru dedi Damir. Yine de ödeme yapman gerekiyor. 2 gece konaklama, 2 öğün yemek ve bir kahvaltı. Ne? Ravin buna inanamıyordu. Ezra'nın babasının arkadaşı olduğu için odayı para ödemeden kullanmalarına izin vermemiş miydi? 2 gece konaklama, 2 öğün yemek ve bir kahvaltı diye tekrarladı Damir sabırsız bir şekilde. Ravin isteksizce sırt çantasını masanın üzerine koydu. Tam olarak ne kadar borcum var diye sordu. 30 dedi hancı. Ravin ilkilerek ona baktı. 30 parça gümüş mü? Ama Damir'e karşı çıkmaya cesaret edemedim. Ezra'yı terk ettiği için bunu hak etmiştim. Ödemeni yaptı. Yolculuk için mutfakta erzak bulacaksın. Onları yanına alabilirsin dedi Damir. Ravin teşekkür ederim diye mırıldandı ama Damir duymadı. Ya da en azından duymamış gibi yaptı. Ravin büyük ve ağır yiyecek torbasını yanına aldı ve başka bir şey söylemeden handan ayrıldı. Buz gibi bir rüzgar neredeyse onu uçuruyordu. Yeni bir palto aldığı için mutluydu ama endişeliydi de. Burada evlerin arasında rüzgar bu kadar şiddetliyse kim bilir dağlarda nasıldı. Aklına Ezra geldi. Epeyce uzaklaşmış olmalıydı. Hayır, bunu düşünmek istemiyordu. Mücevherleri gördüğü dükkanı ararken Ezra ile yürüdüğü yolu takip etti. Birkaç sokak sonra artık hiçbir şeyi tanıyamıyordu. Dikkatsiz mi davranmıştı? Bir yerde yanlış bir yola sapmış olmalıydı. Geri döndü. Başka bir sokağa girdi. Sonra rastgele başka bir sokağa. Ama o da çıkmaz sokaktı. Hatırlayamıyordu. Evlerin hepsi aynı görünüyordu ve görüşünü engelliyorlardı. Ravin sokaklarda dolaştı. İnsanlara çarptı. Kasabadan Ezra ile aynı anda ayrılmadığı için kendine kızdı. Sonunda çeşmeye ulaşınca biraz rahatladı. Burası renkli eşarp ve kolye raflarının bulunduğu dükkandan çok uzak değildi. Dükkana girdiğinde nereye bakacağını bilemedim. Ne kadar çok güzel şey vardı. Bilezikler, broşlar, yüzükler, eşarplar, gümüş ve altın, en güzel taşlar. Eşarplarının her türlü rengi ve deseni vardı. Kelebekli kolye hala oradaydı. Onun çok güzel olduğunu düşünüyordu. Lord kelebekleri çok severdi. Onların kanat çırpışlarını hayranlıkla izler ve renklerine bayılırdı. Kesin buna da bayılacaktı. Ayak sesleri duydu ve mavi yeşil gözlü bir kadının yanına geldi. Kibarca, daha yakından bakabilmeniz için sizin için şu kolyeyi çıkarayım mı? Diye sordu. Ardından kolyeyi vitrinden aldı ve tezgahın üzerine koydu. Ne kadar? Diye sordu Ravin. 2 gümüş. Ravin gülümsedi. Elinde hala 2 gümüşten fazla vardı. Şimdi annesi için de bir şey alması gerekiyordu. Şu eşarplardan birini mi yoksa diğer dükkana gidip şu süslü kaselerden birini mi seçmeliydi? Eşarplardan birini aldı ve parmaklarının arasında tuttu. Düşündüğünden de daha yumuşak ve sıcaktı. Gerçek ipek dedi kadın. Beğendiniz mi? Ravin başına salladı. Acaba annesi ne düşünürdü? Parasını böyle işe yaramaz bir şeye harcarsa kızar mıydı? Yoksa böyle bir hediyeyi beğenir miydi? Seçmek zor, değil mi diye sordu kadın. Ravin gülümsedi. Sarı, yeşil ve mavi karışımı pamuklu kumaştan başka bir eşarp aldı. Annesi muhtemelen bunu çok beğenecekti. O sarıyı severdi. Sarı, gün ışığının rengi derdi hep. Gün ışığı. Ravin yutkundu. Annesi şimdi ne yapıyordu acaba? Bunca zamandır annesinin ve Lor'un nasıl olduğunu hiç düşünmemişti. Yeni arkadaşına, ona yardım eden insanlara hep yalan söylemişti. Sarı taşı aramak için dağlara kadar yolculuğuna devam etmeliydi. Burada kalmayı nasıl düşünebilmişti ki? Bir görev vardı. O sırada göğsüne bir şey karıncalandı ve kaşımak istediğinde eli boynundaki tılsıma değdi. Metazarista diye düşündü. Onun için de bir şey almalı mıydı? Hayır. Bir an önce Sarı taşa gitmeliydi. Böylece tüm köy refah ve mutluluğa kavuşacaktı zaten. Ödemeyi yaptıktan sonra elinde 2 sikkesi kalmıştı. Birini cebine, diğerini de sırt çantasına koydu. Dükkandan çıkarken aniden önünde biri dikilince irkildi. Koyu renk, kıvırcık saçları ve minik çukurlara benzeyen gözleri olan bir adam. Dün gece handa ona bakan adam yani. 3. ayrımın sonu.